Ayrım 19.
Sayfa 192. Eğer bana karışık bir deste iskambil kağıdı verilse, bunların dizisini araştır dense, Düvin'in öğüdüne kulak veren biriysem, onları önce sıraya dizecek, sonra bunun araştırmadan doğan bir sonuç olduğunu söyleyeceğim. Nesnel konunun nesnel biçim değiştirmesinin doğacağı doğrudur kartları sıraladığım sırada. Fakat buna el veren tanımdır. Eğer sonunda bana kartların dizisini onları sana verdiğimiz sırada bilmek istedik, sen onları yeniden sıraya koyduktan sonra değil deseler, Düvin'in ardılıysam şöyle yanıt veririm. Bütünüyle dural, statik sizin düşünceleriniz. Dinamik bir kişiyim ben konumu araştırdığımda. Onu araştırmanın kolay olacağı bir duruma dönüşecek biçimde değiştiririm. Böyle bir oluşumun meşru olduğu kanısı, Hegelci bir görünüş gerçeklik ayrımıyla yerinde bulunabilir. Görünüş karışık ve parçalı olabilir. Fakat gerçeklik daima düzenli ve organiktir. Böylece ben kartları sıralarken onların gerçek, sonsuz yapısını açığa koymuş oluyorum sadece. Fakat Dewey, öğretisinin bu yanını asla açığa vurmaz. Kuramlarının temeline organikliğin metafiziğini yerleştirir. Fakat onun ne ölçüde bu olgudan haberli olduğunu bilmiyorum. Şimdi Dewey'nin tanımına bir ek bulmaya çalışalım. Bu ek, araştırmayı talim çavuşu ve duvarcı ustası gibi kişilerin düzenleyici işlevliğinden ayırmak için gereklidir. Önceleri araştırmanın bir doğruluğu ortaya koyma gibi bir amaçla ayrılık gösterdiği belirlenmeli. Fakat Dewey için doğruluk, araştırma sözcükleriyle tanımlanmalı. Araştırma, doğruluk sözcükleriyle değil. Pearson tanımını onaylayarak, doğruluk, araştıran herkesin sonuçta uyuşacağı kanıdır. Bu bizi, araştırmacıların yapmakta olduğu şey konusunda bütünüyle karanlıkta bırakır. Dönerliğe düşmeksizin, onların doğruluğu kesinlemeye çalıştıklarını ileri süremeyiz. Çünkü, Dr. Dewey'nin kuramını şöyle dile getirebiliriz sanıyorum. Bir organizmanın çevresine olan ilişkileri onun için bazen yeterli, bazen yetersizdir. O ilişkiler yetersiz olduğunda durum karşılıklı ayarlanmayla düzeltilebilir. Aracılığıyla durumun başkalaştırıldığı değişmeler daha çok organizmadan yana olduğunda onlar hiçbir zaman bütünüyle tek bir yanda değildir. İçerilen oluşuma araştırma adı verilir. Söz gelimi bir savaş sırasında siz daha çok çevreyi yani düşmanı değiştirmekle ilgilenirsiniz. Fakat daha önceki keşif harekatı sırasında daha çok kendi kuvvetlerinizi onun yönelimlerine uydurmakla ilgilenirsiniz. Bu daha önceki dönem araştırma dönemidir. Benim fikrimce bu kuramın güçlüğü bir inançla yaygın olarak onu doğruladığı söylenen olgu ya da olgular arasındaki ayırıcı ilişkidedir. Şimdi savaş planı yapan bir generali göz önüne alalım. Onun keşif uçakları bazı düşman hazırlıklarını bildirir. General de bir takım karşı hazırlıklar yapar. Sağduyu generalin dayandığı raporların eğer düşman gerçekte yapıldığı söylenen hareketleri yaparsa doğru olduğunu ve general savaşı kaybetse bile doğru kalacağını söyler. Böyle bir görüş Dr. Dewey yönünden hayırlanmıştır, reddedilmiştir. O inançları doğru ve yanlış diye ayırmaz. Fakat yine de iki tür inanca sahiptir. Savaşı generalin kazanması durumunda yeterli, kazanamaması durumunda yetersiz adını vereceğimiz iki tür inanca. Savaş olana değin Dewey, istihbaratçıların raporları hakkında ne düşündüğünü söyleyemeyecektir. Genelleştirme. Yukarıda söylediklerimizi genelleştirirsek, Dr. Dewey'nin bir başkası gibi insanları biri iyi öbürü kötü olmak üzere iki sınıfa ayırdığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte o, bir inancın bir ara iyi, başka bir zaman kötü olacağını savunur. Bu kendinden öncekilerden daha iyi, fakat sonrakilerden daha kötü kuramlar aracılığıyla olur. Bir inancın iyi mi, kötü mü olduğunu, onun kendisine sahip olan organizmada esinlendiği işlevliklerin o organizma için doyurucu sonuçlara sahip olup olmamasına dayanır. Böylece geçmişteki herhangi bir olay hakkındaki inanç, o olayın gerçekte olup olmadığına göre değil, inancın gelecekteki sonuçlarına göre iyi ya da kötü olarak sınıflanabilir. Böyle bir sınıflamanın tuhaf sonuçları vardır. Birinin bana, sabahleyin kahvaltıda kahve mi içtiniz diye bir soru sorduğunu düşünün. Eğer ben sıradan bir kişiysem anımsamaya çalışırım. Fakat Doktor Dewey'nin ardılıysam şöyle konuşurum. Dur bir dakika. Sana yanıt vermeden önce iki deney yapmam gerek. Önce kahve içtiğime ilişkin bir inanca sahip olmalı ve onun sonuçlarını gözlemeliyim. Sonra kahve içmediğimi inandıracağım kendimi ve yine onun herhangi bir sonucu olup olmadığını gözleyeceğim. Daha sonra iki inanç takımını araştıracak ve onlardan hangisini daha doyurucu bulacağımı anlayacağım. Ağırlığı olan yana göre vereceğim yanıtımı. Eğer iki taraftan birinin ağırlığı yoksa sorunuza karşılık veremeyeceğim. Fakat zahmetler burada da bitmiyor. Kahvaltıda kahve içtiğime inanmanın sonuçlarını nasıl bileceğim? Eğer sonuçlar şöyle şöyledir diyecek olsam, söylediğimin iyi anlatım mı, kötü anlatım mı olduğunu bilmeden önce bu şöyle şöyledir demek sonuçlarıyla sınanması gereken bir anlatım olacaktır. Bu güçlük yenilse bile hangi tür sonuçların daha doyurucu olduğunu nasıl bileceğim? Sabah kahvaltısında kahve içip içmediğim konusundaki bir karar bana yeterlik duygusu verebilir. Bir başka karar da sonuç bulma çabalamasını sürdürme duygusunu. Bu duyguların her biri iyi sayılabilir. Fakat hangisinin daha iyi olduğuna karar verene değin, sabahleyin kahve içip içmediğime karar veremem. Doğallıkla saçmadır bu. Dewey'nin şimdiye değin sağduyu olarak görülmüş olandan ayrılığı, metafiziğinde olguları hayırlamasından doğmaktadır. Yani o metafizikte olgular dik başlıdır ve ele avuca sığmaz. Burada sağduyu değişebilir ve Dewey'nin görüşü sağduyunun aldığı biçime karşı görünmeyebilir. Doktor Dewey ile benim aramdaki belli başlı ayrım, onun bir inancı sonuçlarına göre değerlendirmesi, benimse nedenlerine göre değerlendirmemdir. Eğer bir inanç nedenleriyle bazen karmaşık da olsa, belli bir ilişkiye sahipse, ben onu doğru ya da duruma göre doğruya yakın sayarım. Doktor Dewey ise onun, eğer belirli sonuçları varsa sağlanmış bir ileri sürülme niteliğine sahip olduğunu söyler. Sağlanmış ileri sürülme niteliğini Dewey doğruluk yerine kullanır. Bu ayrılık dünya görüşlerinin ayrılığı ile ilişkilidir. Geçmiş bizim yaptığımızın etkisinde kalamaz. Böylece eğer doğruluk olmuş olanla belirlenirse o, şimdiki ya da gelecek istemlerden bağımsızdır. Mantıksal biçimde insan gücü üzerindeki sınırlamaları simgeler. Fakat eğer doğruluk ya da daha çok sağlanmış, sınanmış, ileri sürülme niteliği geleceğe dayanmaktaysa, ileri sürülebilecek olanı değiştirmek, geleceği değiştirmek elimizde olduğu sürece gücümüzün içindedir. İnsan gücünün ve özgürlüğünün anlamını genişletir bu. Sezar, Rubikon Irmağı'nı geçti mi? Ben bu soruya verilecek olumlu yanıtı geçmiş olayla değişmez biçimde zorunlu kılınmış gibi görürdüm. Doktor Dewey ise evet, hayır demeyi gelecek olayların değerlendirmesine bırakacaktır. Gelecek olaylarınsa olumsuz bir yanıtı daha doyurucu yapmaması için bir neden yoktur. Sezar'ın Rubikon Irmağı'nı geçtiği yolundaki inancını zevksiz buluyorsam tam bir umutsuzluğa kapılmam için bir neden yoktur. Yeterli hüner ve güce sahipsem, içinde Sezar'ın Rubikon Irmağı'nı geçmediği yolundaki anlatımın sınanmış ileri sürülme niteliğine sahip olduğu toplumsal bir çevre sağlayabilirim. Bu kitap boyunca ben olanaklı olduğunca felsefeleri filozofların toplumsal çevresiyle ilişkili duruma getirmeye çalıştım. Bana göre insan gücüne inanç ve inatçı olguları kabul etmekte isteksizlik, makine üretiminin ortaya koyduğu ve fiziksel çevremizin bilimsel olarak ele alınışından doğma umutla bağlantılıydı. Doktor Dewey'i destekleyenlerin çoğu bu görüşü paylaşmıştı. George Raymond Giger, övücü bir denemede, Doktor Dewey'nin yöntemini düşüncede orta halli gösterişsiz ve 100 yıl önceki endüstri devrimi gibi görkemli bir devrimi dile getirir demektedir. Sanırım ben de şu satırları yazdığımda aynı şeyleri söylemiş oluyordum. Doktor Dewey, endüstri çağı ve kolektif girişimle uyuşumlu bir görüşe sahip olma seçkinliğine ermiştir. Onun en güçlü çağrısının Amerikalılara olması ve Çin gibi Meksika gibi ülkelerde de ilerici çevrelerce beğenilmesi doğal. Çok masum saydığım bu anlatımın Doktor Dewey yönünden başka türlü anlaşılması karşısında üzüntü ve şaşkınlık duydum. Şöyle diyordu Dewey. Bay Russell'ın Amerikan pragmacılığını Amerikan endüstrisinin kötü yanlarıyla birleştirme konusundaki bilinen alışkanlığı, benim onun felsefesiyle büyük arazi sahibi İngiliz kent soylularının çıkarları arasında ilişki kurmama benzer. Kendi payıma düşüncelerimin özellikle komünistlerce benim İngiliz kent soyluluğuyla ilişkim yönünden yorumlanmasına alışığım ve kendi görüşlerimin başkalarınınki gibi toplumsal çevrenin etkisinde kaldığını varsaymak isterim. Fakat Dr. Dewey üzerindeki toplumsal etkiler konusunda yanıldım, üzgünüm. Bununla birlikte o yanlışa düşen yalnız ben değilim. Söz gelimi Santayana şöyle diyor. Dewey de günümüzün bilim ve ahlakında olduğu gibi bireyi toplumsal görevlerine, tözsel ve güncel olanı, göreceli ve geçici olana indirgeme gibi Hegelce eğilime benzer bir eğilim bulunmaktadır. Bana öyle geliyor ki Dr. Dewey'nin dünyası içinde insansal varlıkların düş gücünü kapladığı bir dünyadır. Gökbilim evrenin var olduğu doğallıkla kabul edilmekte ise de çok kez bilinmezlikten gelmektedir. Bir güç felsefesidir Dewey felsefesi. Nietzsche gibi bireysel güç felsefesi olmasa da Dewey'ninki değerli olduğu hissedilen topluluğun gücüdür. Doğal güçler üzerindeki yeni denetimimizden bu denetimin hala bağlı bulunduğu sınırlamaya bakılırsa çokça etkilenenler için araççılık, enstrümantalizm felsefesini çekici kılan bu toplumsal güçtür gibi geliyor bana. İnsanın insansal olmayan çevreye doğru tutumu değişik zamanlarda büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Aşırı gurur ya da tutkunun yarattığı küstahlıktan korkuları ve Zeus'tan bile üstün zorunluluk ya da kader inançlarıyla evrene karşı saygısızlık gibi gördükleri her şeyden dikkatle kaçınmıştır Grekler. Orta çağlar baş eğmeyi daha ileri noktalara vardırmıştır. Tanrı'ya baş eğmek bir Hristiyan'ın belli başlı göreviydi. Bu tutumla girişim büyük bir engele uğramıştı ve büyük özgünlük pek mümkün olmamıştı. Rönesans insan onurunu onardı. Fakat onu düzen yıkıcılığına ve felaketin hüküm sürdüğü bir noktaya götürdü. Reform ve karşı reform Rönesans'ın yaptıklarını büyük ölçüde yıktı. Fakat modern teknik, Rönesans'ın üstün bireyi için elverişli değilse de insan topluluklarındaki ortaklaşa gücün anlamını canlandırmıştı. Önceden çok alçak gönüllü olan insan, kendisinin neredeyse bir tanrı olduğunu düşünmeye başlamıştı. İtalyan pragmacısı Papini, İsa'yı öykünme ilkesi yerine tanrıyı öykünme ilkesinin geçirilmesini hararetle salık veriyordu. Bunda ciddi bir tehlike bulunduğunu hissediyorum. Kozmik saygısızlık adı verilebilecek bir tehlike. Büyük ölçüde insan denetimi dışındaki olgulara dayanan bir şey olarak doğruluk kavramı, şimdiye değin felsefenin zorunlu alçak gönüllülük tevazu ögesini bellettiği yollardan biri olmuştur. Onur üzerindeki bu denetim ortadan kaldırıldığında belli tür bir deliliğe giden yolda daha ileri bir adım atılmıştır. Felsefeyi Fichte ile kaplayan ve filozof olsun olmasın modern insanların yatkın olduğu erk zehirlenmesidir bu. Bu sarhoşluğun zamanımızın en büyük tehlikesi durumuna geldiği ve istemeyerek de olsa ona katkıda bulunan herhangi bir felsefenin geniş çaptaki toplumsal felaket tehlikesini artırdığı kanısındayım. Konu 17. Mantıksal Çözümleme Felsefesi. Pitagoras zamanından beri felsefede düşüncesi daha çok matematiğin etkisinde kalan kişilerle empirik bilimlerden etkilenmiş kişiler arasında bir karşıtlık baş göstermiştir. Platon, Akinolu Thomas, Spinoza ve Kant matematikçi diyebileceğimiz gruptandır. Demokritos, Aristoteles ve Locke'dan bu yana modern empiriklerse karşı gruba mensuptur. Günümüzde Pitagorasçılığı matematiğin ilkelerinden silmeye girişen ve empirikliği insan bilgisinin tümden gelimsel bölümlerine karşı gösterilen bir ilgiyle kaynaştıran bir felsefe okulu ortaya çıkmıştır. Bu okulun amaçları, geçmişin birçok filozofundan daha az gösterişli fakat başarılarından bir kısmı bilim adamlarının başarıları ölçüsünde sağlamdır. Bu felsefenin kökeni, konularını yanlışlardan ve baştan sağma usa vurmalardan temizlemeye girişen matematikçilerin başarılarıdır. 17. yüzyılın büyük matematikçileri iyimser ve çabuk sonuç alma endişesi içindeydi. Böylece onlar, analitik geometrinin temellerini ve sonsuz küçükler hesabını kanıtlamadan bırakmıştı. Leibniz, aktüel sonsuz küçüklere inanmıştı. Bu inanç, onun metafiziğine uymuşsa da matematikte sağlam bir temele sahip değildi. Weierstrass, 19. yüzyılın ortasından hemen sonra hesabın sonsuz küçükler olmaksızın nasıl kurulabileceğini gösterdi. Dolayısıyla onu mantıksal olarak güvenli duruma getirdi. Sonra George Cantor geldi. Süreklilik kuramını ve sonsuz sayıyı eleştirdi. Süreklilik, Cantor onu tanımlayana değin kapalı bir sözcüktü ve bu kapalılık matematiğe metafizik bulanıklıkları getirmeye çalışan Hegel gibi filozoflara uygun düşmüştü. Cantor, sözcüğe kesin bir anlam vermişti ve tanımladığı biçimiyle sürekliliğin matematikçi ve metafizikçilerce geçerli sayılan kavram olduğunu göstermişti. Bu araçla büyük ölçüde mistiklik, Bergson'unki gibi, tarihe karışmıştı. Cantor aynı zamanda sonsuz sayı hakkındaki ve uzun zamandan beri varlığını sürdüren mantıksal çözümleri yenmesini bilmişti. Söz gelimi birden başlayarak tam sayılar dizisini alalım ele. Bu dizide kaç tam sayı vardır acaba? Sayıların sonlu olmadığı açıktır. Bine kadar bin, milyona kadar milyon tane tam sayı bulunmaktadır. Hangi sonlu sayıdan söz ederseniz edin, açıkça ondan daha çok sayı bulunmaktadır. Çünkü birden söz konusu sayıya kadar sayıların sayısı kadar terim vardır. Orada bulunan sayılardan daha büyük sayılar da bulunmaktadır. Sonlu tam sayıların sayısı böylece sonsuz sayıda olmalıdır. Fakat tuhaf bir durum çıkıyor şimdi ortaya. Çift sayıların sayısı bütün tam sayıların sayısının aynı olmalıdır. Şu iki sırayı göz önüne alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yukarıki sıradan her biri için aşağı sırada bir terim bulunmaktadır. Böylece iki sıradaki terimlerin sayısı aynıdır. Bununla birlikte aşağıdaki dizi yukarıki sıradaki terimlerden ancak yarısını içermektedir. Bunu fark eden Leibniz, onu bir çelişme saymış ve sonsuz derlemeler bulunmasına karşın sonsuz sayılar bulunmadığı sonucuna varmıştı.